Ayrım 47.
Niye bu kadar seviyor beni? Neyimi seviyor? Sen sevmiyor musun peki? Niye sevmiyorsun? Niye sevmiyordu? Sevmiyor da değilim. Arıyorum, sık sık düşünüyorum. Ara sıra istiyorum. Bir de hep istemek var. Bütün benliğinin çakılıp kalması birine. Hani oluyorum ya bazı da, kurtulamayacağımı sanıyorum bir türlü. Öyle değil Necla'yla. Hiçbir gün öyle olmayacağını da biliyorum artık. O üstüme varmasa çoktan bitip gitmişti, öyle değil mi? Öyleydi, öyleydi de Beyazıt'ın bu gece karanlığında yürürken bir istek dalgasıyla sağlanır gibiydi şimdi de. Böyle oluyor işte bazı. Demek biz erkekler, Allah belamızı versin biz erkeklerin tümümüzün. Namuslu kalmak yalnız kadınların boynunun borcu. Daha da karanlık, sessiz sokağa girip kapı ziline uzanırken baktı, ışık yoktu pencerelerde. Uyudu mu bu saatte? Zil yanıtsız kaldı, bir kez daha çalıp bekledi. Evde olsa çoktan fırlardı o. Canı sıkıldı birden, hem de ummadığı kadar. Şimdi ne yapacaktı? Ne vardı yapacak? Dönüp eve gidecekti. Gidip Muharrem'i bulmalı. Beyazıt'ta atladığı yarı boş Edirne kapı tramvayında olacak olmayacak, içinde ne var ne yok, tümünün kızgınlıkla karşısına dikilerek eve vardığında gözleri kapanıyordu uykudan. Galip'ten söz etmişti bu kız. İngilizce ders veriyordu herife. Bir de sorar bana ne dersin diye. Ben ne diyeceğim? Onunla belki de bu gece ders veriyordur. Sana kaldı delin köpeğini İngilizce öğretmek. Birlikte düşünüp böylesi daha iyi demediniz mi? Dediysek yok işte bu gece. Girer girmez kurşun gibi bir uykuyla çöküp gitti yataktı. Uyandığında 8'e geliyordu. Kalkıp hemen Necla'ya gitmek oldu ilk aklına gelen. Bıraktığı yerdeydi her şey, saçmalıyordu. Yalnız geceleri kimselere görünmeden gelmesi gerektiğini o inandırmıştı kızı. Sabah diriliğindeki azgın cinsel istekle sapıtıyor muydu ne? Belki gene yoktur. Dönmediyse geç saatti. Gece olsun bakalım. Attı kafasından. Yerine hemen geçiveren özlem daha yanlış, daha kötü, hem daha evet düpedüz, utanılası alçakça bu be. Sahir abiye yetiştireceğim yazılar da bekliyor. Kalktı. Ağırdan hazırlanırken de yetiştiği tıklım tıklım tramvayda da yakasını bırakmayan çarpık düşler dolanıp durdu kafasında. İtmeye çalıştıkça daha çok savaşıyordu sanki. Sahir abi soğuk değil miydi bana karşı dün gece biraz? Nereden çıktı bu? Öyle olmasını kuruyorsun. Ben mi kuruyorum her şeyi? Kurduğum filan yok benim. Kafama saldırıveriyor onlar. Gazetede masasına oturup üst üste yığılı kağıtlara karışıp gidince kiminde arıya dalıverselerdi, istemek istemedikleri, dışında epey uzağındaydılar ya, gezinip duruyorlardı orada işte. Ona doğru Sahir abi geldi. Her sabahki gibi günaydın deyip geçti yandaki odasına. Gelenler gidenler yoğunlaşmıştı. Düzeltmeleri bitirmek üzereydi ki Sahir Bey'in sesiyle uyanır gibi oldu. Turgut Bey, telefon. Sahir Bey masasındaki Fransızca gazetelere bakıyordu Turgut girince. Yandaki küçük masada açık bırakılmış telefonu gösterdi başıyla. Ağzından kaçırmış gibi kim deyivermişti Turgut. Bilmem, bir bayan dedi dümdüz bir sesle. Gazetelere eğildi. Telefondaki alodan hemen tanıdı Necla'yı. Adını vermemişti. Başkumarı kalmadığı için telefon ettiğini söyledi çekinir gibi. İnmişti babasına, hastaneye kaldırılmıştı. 2 gündür başındaydılar. Evde olmaya çalışacaktı bu gece. 9'dan sonra belki. Ne diyeceğini bilemeden suskun dinliyordu Turgut. Bir geçmiş olsunu bile sonradan akıl edebilmişti. Sağ ol deyip kapattı Necla. Telefonu bırakıp yandaki geniş masada işine dalmış Sahir Bey'e baktı. Kırmızı kalemle çizgiler çekip notlar düşüyordu sütunların yanına. Kendini savunmak zorundaydı sanki. Sağ olun abi dedi, bir arkadaş fakülteden. Babasını inmiş, notlar getirecekti onu söylüyor. Benim tez için söz vermişti. Sahir Bey başını işinden kaldırıp bir an baktı, başını salladı anlıyorum gibisini. Gene eğildi yazılara. Düzeltmeler birazdan tamam. Gene dalgın baktı Sahir. Sağ ol, birazdan bunları vereceğim ben de dedi. Döndü işine. Odasına gelip oturunca anlamını ancak kavramıştı sanki duyduklarının. Eşref Bey'e inme inmiş. Ağır demek durumu. Ne olacak şimdi? Dalıp kaldı bir an, toparlandı. Ne olacaksa olacak. Tasası bana mı? Sesi üzgündü Necla'nın. Oynayacak değil ya babası. Babasıysa değil Yusuf'un biri. Babası genedi. Hem kötülerin içinde bu herif iyi sayılıyormuş. Kim dedi? Refik dedi. Yalnız Refik değil, partinin Türkiye'yi değerlendirmesinde de var. Yok mu? Ne yapalım? Çarpılmış herif işte. Elimizdeki bir şey mi? Bu gece dönerse Necla nasıl bir gece olur? Sahir abide de bir durgunluk. Hep böyle değil mi gazetede? Düzeltmeleri götürünce de pek konuşmadılar. Yeni yazılar verdi, yapacaklarını anlattı Turgut'a. O sırada da Remzi Bey çağırdı. Kalkıp yukarı çıktı. Bu adam da bana karşı bir soğukluk yok mu yani şimdi? Gazetedeki ilişkileriniz hep böyle olmadı mı? Evet, böyle olmuştu aşağı yukarı. Sahir abi baştan uyarmıştı bu konuda. Titizlikle de koruyor bu tutumunu. Sen de öyle değil misin? Ben de öyleyim. Bir sürü herifin gözü üstümüzde. Özellikle bizim parti ilişkilerimizi öğrendikten sonra, günün meseleleri yayın üstüne konuşmalarımızdan sonra özellikle, daha da uzak durmaya mı çalışıyor yoksa? Bulmuştu. Küçük bir ışık parlayıverdi kafasında. Evet, öyleydi. Doğru olmalıydı bu tanısı. Bir kızgınlık yeri dolanıverdi yüreğinde niyeyse. Biz ona abi diyoruz, en saygılı yakınlıkla, adam da bizden kaçıyor. Ama saçma, eşekçe bir yorum şimdi bu. Gizliliği koruyor adam, ben de kalkıyorum abuk subuk. Dağlığı işleri bitirmesi akşamı bulmuştu. Götürüp kağıtları bıraktı Sahir Bey'in masasına. O yoktu yerinde. Dizgi baskı bölümüne geçmiştir. Kiminde gidip dizgide bakar yazılara. Çıktı gazeteden. Acıkmıştı. Öğlende içtiği çorbayla duruyordu. Sirkecide karnını doyururken önce medreseye, Fatih'e girmeyi geçirdi içinden. Bugün salı, Nihat oradadır. Partiyle bağlantıyı Sebati'yle ilişkiye geçtikten sonra kurmuşlardı. Sebati'yi Halil Ankara'dan tanıyordu önceleri. Bir iki konuşma yapmışlardı ya, asıl kesin karara varmalarında Kemal'in Rahmusta'dan getirdiği örtülü haber etken olmuştu. Ben tanımam ya, namuslu biri olduğunu duydum demiş Rahmusta Kemal'e. Ara sıra tartışmaya kaçan uzunca bir söyleşiden sonra ellerindeki daktilo, daha yeni edindikleri teksir makinesi, top kağıtlar, birikmiş 100 lira kadar para, ne varsa başka partiye devrederek eski birlikteliklerine artık son verme kararına vardılar. Hasan, Nihat, Ohannes, Turgut, Kemal katılmışlardı toplantıya. Halil'in gelmemesi hepsini şaşırtmış, kızdırmıştı biraz da. Gelmeme nedenini yalnız Turgut biliyordu. Pek üstelemeden yumuşatmaya çalıştı o da. Alınan karara saygılı olacağı kesindi onun da. Kuşkuları mı vardı Halil'den? Hiçbirinin kuşkusu yoktu ya, buruk kaldılar gene de. Pek açıklayamamışlardı. Kemal'in yorumuna karşı çıkan da olmadı. Biliyorsunuz Halil'i, parti izleyen bu adamların gene kaytaracaklarından, gereğince çalışmayacaklarından filan söz edip duruyordu. Ondan gelmemiştir demişti. Turgut da ses çıkarmadı. Tanı pek yanlış değildi aslında. Tam doğru da değildi. Bir sonuca bağlayamadıkları, aralarında sürüp giden tartışma buydu Halil'le. Çalışmayacaklarına değil, çalışma biçimine, yapılacak işin etkinliğine önemli yarar sağlayacağına inanmıyordu Halil. Ters düşmek istemiyordu arkadaşlarla. Onlarla bu konuda açık açık konuşulmasını da sakıncalı bulmuşlardı. Ama yarın faşistler tam gırtlağımıza çökünce, kavganın kıran kırana yürütüleceği bir günde, devrimci temel kaynakla, atılımın dayanabileceği tek güçlü kökenle bütün ilişkilerinden koparılmış olmayı biz bağışlasak düşman bağışlamazdı. Bir lokmada yiyip bitirirlerdi bizi. Peki partinin yok muydu böyle bir bağlantısı? Bir komünist partisi düşünmez miydi o kadarını? Bugüne dek neyi nasıl düşündülerse bunu da öyle düşünmüşlerdir diyordu Halil. Uzun süredir birlikte olamadıkları arkadaşlarıyla o gün ayrılırlarken pek duyguluydu Turgut. Aslında hepsi de öyleydiler. 3 yılı geçkin süredir birlikte gösterdikleri çaba, uğraşı öylesine sıcak bağlar oluşturmuştu ki birden kopuvermek hiç de kolay değildi. Rastlantıya kalmıştı artık buluşmaları. Her biri ayrı yerlerde görev alacaklardı partide. 2 gün sonra Nihat Turgut'a geldi sabah erken. Partinin isteğini bildirdi. Turgut basın çevresinde yasal alanda yararlı olabilir diye düşünülmüştü. İlişkisini şimdilik Nihat'la yürütecekti. Haftada bazı birkaç haftada bir medreseye uğruyordu. Aylık ödentilerini veriyor, çıkan yayınları oradan alıyordu. Bir bekleyiş içindeydi gene. Hiç yeni bir şey girmemişti sanki yaşamına. Kafası değişmişti ama. Partinin Türkiye toplum yapısına koyduğu tanı, önemini vurguladığı konular iyice duyumsuyordu ki daha çok coşkuya dayalı eski düşüncelerini, davranışlarını doğru, yerinde bir çizgiye çekmişti. Ezilen proletaryanın soyguncu katil burjuvaziye karşı sınıfsal kinle mezarını kazmak için yürüttüğü savaşta, şanlı proletarya diktatörlüğünü kurmak tarihsel görevini yineleyip durmayı bir yana bırakmış, daha somut, içinde yaşadığımız toplumun gerçekleriyle daha uyumlu, daha elle tutulur biçimde kavruyor her şeyi, ayağını daha yere basar biçimde yürüyordu. İnandığı değerler yerli yerine oturuyordu iyice. Öteki arkadaşlarla da konuşmuşlardı bu konuyu. Önemli bir tartışma çıkmadı. Yalnız onun karşıladığı biçimde bir coşkuyla bakan da yoktu gibi yayınlara. Baş başa konuştuklarında çatışma Halil'le çıkmıştı aralarında. Halil'in dedikleri bağıra çağıra bir günler ortakça söyledikleri coşkulu şeylerdi. Partiyle şimdi tuttukları yoldan da bir yere varılacağına inanmıyordu Halil. Önemlisi de oydu. Halil'in bu tutumunun mazlumla kurdukları yeni ilişkiden kaynaklandığı öyle açık gelmişti ki Turgut'a kesti tartışmayı. Önce o sorunu çözmeleri gerekti. Nasıl çözeceklerdi onu da kestiremiyordu daha. Durumu partiye söylemeleri zorunlu değil miydi? Halil kesinlikle karşı çıkmıştı buna. Doğruydu da belki. Ama işi böyle yürütmeleri de doğru muydu? Arada kalmış içi içini yiyordu düşündükçe. Bir tutuklama da ortaya çıksaydı bitmişti. Hiçbir günahı olmayan partiyi düşürdükleri durumda provokatör polis damgası yemeleri kesindi. Ağır biçimde suçlanacaklardı. Devrimci devinimi böyle bir yıkıma düşürdükten sonra kendilerinin suçlanıp suçlanmamasının çok mu önemi vardı? Son tartışmalarında soğukça ayrılmışlardı. Buluşmaları Halil'in sabah çok erken ya da gece çok geç bir saatte Turgut'a eve gelmesine bağlıydı. Fatih'e uğramıyordu. Teyzesinde kalıyormuş daha çok. Bekliyordu Halil'i bugünlerde de. Evecenlikle bekliyordu hem de. O Ankara'dayken uğramış olabilirdi. Bilmiyordu Ankara'ya gideceğini. Nihat'la konuşmuşlardı gezi konusunu. Ankara'daki öğrenci örgütüyle ilişki kurmalarını Nihat olsa iyi olur diye karşılamıştı önce. Ancak partinin olurunu alamamış gibiydi. Kendi konumlarının bu işi elverişsizliğinden söz etmişti son konuşmalarında. Turgut da pek karşı çıkmamıştı. Görüşün yerinde olduğunu daha iyi anlamıştı şimdi. Saat 7'yi geçiyordu Fatih'e vardığında. Tramvaydan inip de çiselemeye başlayan yağmurlu, çamuru kabarmış karanlık toprak alandan geçerken yol boyu kafasını tırmalayıp duran, kimi iyice tatsız düşüncelerin yerini bir tedirginlik aldı nedense. İzlenme olasılığından mı geliyordu bu? Belki de. Çevreye bakındı. Epey ilerisinden gölge gibi birileri çıkıyordu yukarı, yola doğru. Arkasına baktı, yoktu kimse. Kimi gölgeler dolaşıp duruyordu yaklaştığı medresenin arka duvarları, hemen de yerli bitişik pencereler önünde. Anımsadı. Çevrenin yarı aç dolaşan yoksul kızları demişti Nihat. Öğrencilerin koyunlarına giriyorlarmış karın tokluğuna. Çoğu da bel soğukluğu taşıyormuş. Gelince kapıyı kapalı buldu. Ne yapsam diye düşünüyordu ki çıka geldi Nihat. Çok sevindi Turgut'u görünce. Taş oda soğuktu. Mangal yaktılar önce. Yiyip gelmesine kızdı Turgut'un. Enayiliğine doyma dedi. Kavurma göndermişti babası. Yumurtayla şimdi onu bir güzel, bir de salata. Yemek iç çekici olmuştu gerçekten de. Dayanamayıp bir iki lokma aldı o da. Masadan kalkıyorlardı ki arka duvardaki cama sertçe vuruldu üst üste. Afallar gibi oldu Nihat. Yüzü kızarmıştı. Toparlandı hemen. Geldiler dedi. Başıyla pencereyi gösterip gülmeye çalışarak. Turgut da şaşalamıştı. Sana da mı dedi. Bu suçlayıcı sorgunun altında kalmak istemiyor gibi hemen aldı Nihat. Herkesi yoklarlar dedi. Sözü kaydırmak ister gibi ekledi. Geçen de bu köşe odadaki softa olan dövdü kızın birini. Çingeneymiş diye. Ne olmuş çingene ise? Güldü Mustafa. Cenabetli abdest alınca da geçmezmiş. Ayağının altına kiremit koyacakmışsın. O elinceye kadar su döküneceksin ki geçsin. Öyle diyor oğlan. İsteksiz gülüştüler. Biz çetele yapıyoruz zaten. Bu sözüne de güldü Nihat'ın. Ne tatlı şakacıdır bu oğlan. Yatmış mıdır bu kızlarla? Sorsan mı? Daha söz edilirken kızarıyor. Yapmışsa bile söyler mi? Partili bir devrimci bu yoksul kızlarını. Atmaya çalışıyordu kafasından. Senin gibi zengin kızı mı bulacak herkes? Bunu düşünmek de ağrına gitmişti. Ya Süheyla'cık? Yaptın mı lan hiç bu kızlarla? Takılır gibi söylemişti. Duymaktan kaçtığı bir soruya yakalanmanın geriliminde duraladı önce Nihat. Yaptım dedi dik bir sesle. Son bir iki ben de yaptım. Karşıdaki kar yoluya ilişti. Daha rahat bakıyordu sanki. Tatsız bir durum oluyor bazı böyle dedi. Direnci gidiyor insanın. Ayıplıyorsun biliyorum. Sen ne yapıyorsun? Abanoza gidiyoruz. Daha mı iyi sanki? Bel soğukluğu kaptım bir kez de. Bereket ultraseptil diye bir ilaç çıkmış. Şıp diye kesip attı bir haftada. Ohanes verdi bizim. Çekingen bir sessizlikle suskun kaldılar bir süre. Çıkacağım buradan dedi. Ablamlar gel deyip duruyor. Onlarda kalmak istemiyorum. Bulsam ucuzca bir oda tutacağım. Nerede? Kalkıp bulaşıkları yıkamaya çıktı. Duyduklarından sevinmiş gibi olmasına bir anlam veremiyordu. Nihat'ın bu kızlarla yatmış olması onun kendini savunması için de sanki bir dayanak oluşturuyordu. Erkekler yatar yani. Devrimci de olsa yatar. Ne demek o? Yoksulla, varsılla, sevsin sevmesin ayırmaz yatar. Neyi savunuyorsun sen? Bilmiyordu neyi savunduğunu. Tersti bu işler. Kolay değildi içinden çıkmak. Bu pis şeye niye bu kadar kafa takıyorum ben? Elindeki tepside yıkanmış kaplarla girince bir de haber getirdi Nihat. Kızları ileriki odalarda oturan iki oğlan almış içeri. Biri ara sıra ezan da okuyan beş vakit namazlılardanmış. Pek durmadılar üstünde. Bir sigara yaktı Nihat. Sorunlarını konuşmaya başladılar. Ankara'yı anlattı Turgut. Biraz da imrenerek anlattı. Karşı çıkmak ister gibi biz onlar gibi yalnız öğrenci örgütlemek için uğraşmıyoruz ki dedi Nihat. Biraz övünme vardı deyişinde. Ben onunla bile uğraşmıyorum. Dokundurmayı duymazlıktan geldi Nihat. Bir çay yapayım diye kalktı. Canı iyice sıkılmaya başlamıştı Turgut'un. Dışlanmış gibi görüyordu kendini. Kim bilir ne güzel çalışma içinde bunlar. Yayınları hazırlıyorlar belki. Reşat'la buluşup konuşuyorlardır. Biz de Remzi Bey'in gazetesinde ağzı sıkı olandır bu. İyice kapatmış ağzını şimdi de. Biraz da yukarıdan bakıyor gibi. Böyle küçük burjuva duygulara kapıldığı için kendine de kızıyordu. Nasıl yapması gerekirse öyle yapıyor çocuk. Niye yukarıdan baksın? Pislik senin yaptığın. Kötü gitmiyor diyordu parti çalışmaları için Nihat. Tam da gününde girmişlerdi partiye. Yeni ilişkiler içinde çevrelerinde toplanmaya başlayanlarla bin bir dert saracaklardı başlarına yoksa. Eskiden de konuştukları bu kaygılarını anımsatıyordu. Durumu iyi değerlendirmişlerdi doğrusu. Siz mi değerlendirdiniz? Seninle Halil'e kalsaydı? Az çene yormadık size bu basit gerçeği onaylatıncaya kadar. Halil hı dedi sonunda o gün. Ama içinden bugün de onaylamıyor, biliyor musun? Herif odunum diyor gene. Ne ilgisi var şimdi? Halil'in onaylamadığı da değil, gözünün tutmadığı ayrı bir şey. Hı dediyse genişlemelerimizdeki sakıncayı gördüğünden dedi o da. Bir sen mi gördün o tehlikeyi? Kalktı. Saati 10 etmişlerdi. Bilinenleri yineleyip duruyorlardı artık. Yeni bülten haftaya gelecekmiş. Karla karışık bir yağmur vardı çıktığında. Nihat'ın üstelemesine bakmamış, gitmek zorundayım demiş fırlamıştı. Geç bile kalmıştı aslında. Koşturarak vardığı Fatih tramvay sahanlığında sırılsıklandı. Erimiş sulu karlar saçlarından akıyordu. Sağ içinden üşüyordu titreyerek. Kalın bir palto alamamıştı bir türlü. Bu pardösü yetmiyordu işte. Bir de hastalanırsak hiçbir şey olmam. Hastalanmanın sırası mı? Sıcak bir şeyler içerim şimdi Necla'da. O da yoksa bir de. Sallanıp giden boş tramvayda içinde dolanıp duran bu kötü olasılığı kafasından atmaya çalışarak Beyazıt'ta indiğinde lapa lapa kar başlamıştı. Alandaki iş bankası saati 10.30 gösteriyordu. Koşturarak geçti yolu, sokağa saptı. Karanlık sokakta kayan taşları özenle basarak eve yaklaşınca ne diyeceğini bilmez oldu sinirden. Korktuğunu uğramıştı. Işık yoktu pencerelerde. Yaklaşıp zili çaldı bir kez. Kızsın mı, üzülsün mü, sövsün mü bilemeden döndü. Öldü mü yoksa Eşref Bey? Ölümüne bir düzüntü geçer gibi olmasın mıydı içinde? Ölmüşse ölmüş pezevenk. Sokağa doğru bir iki adım atmıştı ki durakladı sevinçle. Oydu. Karanlık sokağın başında duran taksiden oydu inen. Koşar gibi geliyordu. Bu rastlantılar olmasa yaşamımızda biz hiçiz be. Gelir gelmez anahtarı uzatıp hemen açtı kapıyı. Daha içeri girer girmez boynuna sarılıp yüzünün her yanından çılgınca öpmeye başladı Turgut'u. Nasıl korktum bulamayıp döneceksin diye diyordu. Akşamüstü kötüleşti birden, ayrılamadık başından. Önden merdivenleri koşarak çıkarken anlatıyordu bir yandan da. Şimdilik atlatmış görünüyormuş krizi. Uykuya dalmış Eşref Bey, gidebilirsiniz demiş doktorlar. Mükerrem Hanım kalmış kocasının başında. Sol yanına inme inmiş babasının. Amerikan hastanesine kaldırmışlar. Ağızsız dilsiz yatıyormuş. Girince dışarının soğuğundan sonra sıcakmış gibi gelmişti salon. Çok üşümüşsün sen, çok ıslanmışsın. Çıkardığı pardösüsünün altındaki ceketinden içindeki gömleğine kadar geçmişti ıslaklık Turgut'un. Yatak odasından koşar gibi elektrik sobasını getirip fişini taktı Necla. Şöyle yaklaş da çıkar üstünü. Sen hastalanırsan ne yaparım ben? Sobadan gelen sıcaklık daha gövdesini bulmadan Necla'nın bu sevecen çırpınışlarıyla donanmış yüreği hep yeni bir mutlulukla tanışıyordu sanki. Niye sevmiyormuşum bu kızı ben? Seviyorum işte. İstiyorum da. Bu kız gerçek. Yanlış bir özlem, yasak, kirli bir düş değil ki. Kirli düşten de bu kurtaracak beni. Kurtaracaksın. Evlenip. Burkuldu içi. Daha kirli bir düşe kapılıyor gibi olmuştu evlenmek deyince. Turgut'a koşturmaktan ancak çıkarabildiği mantosunu asıp hırkayı giyerken sobayı yakayım diyordu Necla. Odunlar kuru, şimdisini veririz. Açsındır da sen. Ben aç değilim dedi Turgut. Ben de çok geç yedim. Anlat bakalım nasıl geçti yolculuk? Önce sen anlat dedi Turgut. Ne oldu? Nereden çıktı bu hastalık? Çin'i sobaya odunları yerleştirirken tatsız dedi Necla, konuşamıyor. İkide bir yaşlar sızan gözlerini dikip bakıyor öylece. Çok kötü oluyor insan. Sesindeki titremeyi bastıramıyordu anlatırken. Sustu. Çırayı yakıp odunların önüne yerleştirdikten sonra kapattı sobanın kapağını. Bir süre sessiz baktı yanan çıraya, döndü. Gülümseme çabasındaydı. Gizlemeye çalıştığı bir nem mi vardı göz pınarlarında? Bir ıhlamur yaparım şimdi, sıcak sıcak iyi gelir. Üşümüyorsun değil mi? Görmezden mi gelmeliydi? Niye? Babana bu kadar üzüleceğini düşünmüş müydün? Hayır. Hemen yanıtlamıştı. Gelip durdu karşısında, dimdik baktı. Elektrik sobasının karşısındaki sandalyede don gömlek oturmuş Turgut'a. Bu kadar acınası duruma düşeceği hiç aklıma gelmemişti. Bir de yutkundu. Benim karşı çıkmam bilincinden. Aslında hiçbir kötülüklerini görmedim kızları olarak. Başka kızlardan duyduğum neler var ailelerinden gelen. O acıları tattırmadılar bana. Ne annem ne babam. Hiçbir gün. Sen onlara tattırdın. Durdu. İkircikli baktı, bir aldı gene. Bana sen kazandırdın o bilinci. Borçluyum sana. Dönüp mutfağa çay koymaya giderken acıma duygusu gene de ağır basıyor demek dedi. O da babam. Hep acımadan söz ediyor. Bana taş mı vardı sözünde? Çok mu acımasız buluyor beni? Elektrik sobası dibindeki sandalyeye yarı çıplak ilişmiş kendini yadırgadı birden. Gülünç buldu. Necla'nın soba çevresine dizdiği sandalyelere asılı ıslak giysilerine baktı, güldü. Necla mutfaktan dönünce yaklaştı ağır ağır. Isındın mı dedi. Biraz da ben ısıtayım mı seni? Çıkarıp yandaki kanepeye attı hırkasını, bluzunu, kucağına oturup kolları, dudaklarıyla bir anda kuşattı Turgut'u. Çıtırtılarla yanan sobanın yakınındaki Necla'nın ara sıra uzanarak düşlere dalıp gittiği uzunca mindere geçtiler. Sevgi dolu sözcüklerle soluk soluğa seviştiler. Tutkuyla bölüşüp paylaştıkları, bitip de durulmuş gibi yüz yüze kaldıklarında şaşırmış gibiydi Necla. Sen de beni sevmeye mi başladın yoksa dedi mutluluk dolu çekingen bir sesle alaya vurur gibi. Suçüstü yakalanmış gibiydi Turgut da şaşaladı. Gülümsemeye vurdu o da. Niye olmasın dedi. Sevmiyorum dedim mi ben sana hiç? Yüzü karıştı Necla'nın. Bir şeylerin bulandığı belliydi içinde. Çok kızdığında yaptığı gibi kıstı gözlerini, dişlerini sıktı. Dedi birden. Senin bu alçakça yukarıdan bakışın öldürüyor beni. Ama tapıyorum da. Bu da benim alçaklığım. Bir şey demesine komadan ağzını dudaklarıyla kilitleyip yepyeni bir ateşle oyuna çekti Turgut'u. O da hamam gibi olmuştu. Yorgun çıplaklıkları içinde birbirlerine sarılarak sessiz kaldılar bir süre. Necla fırladı birden. Gene unuttuk her şeyi dedi. Başımıza bir de o bela çıkacak sonunda. Gebe kalmaktı sözün ettiği. Üzgün baktı kızın arkasından. Banyoya koştu yıkanmak için. Prezervatif almaya Beyazıt'taki eczaneye girmişti bir gün. Eczacı kız olduğu için söyleyemeden çıkmıştı. Sonra da olmamıştı bir türlü işte. Çocuk olursa ne yaparlardı gerçekten de? Titreyerek geldi Necla. Hemen Turgut'a sokulup sarıldı. Buz gibiydi. Banyo çok soğukmuş. Termosifonu yakmak da uzun iş. Şofbene alıştığı için yaksa mıydım? Necla'yı sımsıcak sarmaya çalışırken ben yakarım dedi Turgut. Yıkansam iyi olur. Trende bit aldımsa çok iyi. Aman dedi Necla irkilir gibi. Dur bakayım çamaşırlarını. Işığa tutup göz gezdirdi Turgut'un iç giysilerine. Bir şey bulamadı. Necla'nın bu sıcak ilgisi nasıl duygulandırıcıydı? Fırladı Turgut. Banyoyu yakıp geldiğinde ıhlamur getirmişti Necla'da. Sıcak sıcak yudumlarken Ankara'da seni ne çok seviyorlar dedi takılır gibi. Öyle mi dedi Necla? Sevindim. Sana da bulaştım onlardan. Aynı saldırgan bakışını dikmişti Turgut'a. Hep bir şeyler bekliyor benden. Ne istiyorsun benden sen? Bir kez bile duymadım şöyle yürek dolusu bir seni seviyorum dediğini. Sevişirken fısıltılar o kadar. Ağzından kaçırmışsın gibi. Utanıyorsun sanki. Sevdiğini söyleyemiyorsun. Sevmediğini de. Yanıt veremeden öylece kalmıştı Turgut. Çok zeki kız bu. Neyi saklıyorum bundan ben? Söylesem mi? Neyi söyleyeceksin? Söyleyecek bir şeyin mi var? Yok. Neyim olacak benim saklayacak? Ne olursun bu kadar yüklenme bana dedi. Gerçekten kırık dökük bir yalvarış gibiydi sesi. Duraladı Necla'dı. Ummadığı biçimde yakalamıştı sanki beklediğini. Aynı yakınmayla ekledi Turgut. Söz çok mu önemli dedi. Görüyorsun seviyorum işte. Bırak da içimden geldiği gibi olayım. Senin gibi olayım ben de. Niye beni hep köşeye sıkıştırmak istiyorsun? Bir ürperiş geçti sanki bakışlarından Necla'nın. Kalktı hemen kollarını boynuna doladı. Seni üzmek istemem Turgutcuğum dedi. Zevzekliğime ver. Alışmışım. Beni biraz şımart istiyorum belki. Çok seviyorum seni. Böyle de seviyorum. Bana yetiyor o. Bildiğin gibi ol. Benim gibi de olma.